Ayrım 17. 11. Kısım. Çin bulutu yağmurda hızla yol alarak Hong Kong adasının güney kıyısına doğru gidiyordu. Struanlar ana kamerada yemek yiyorlardı. İstiridye yahnisi, sosisler, tuzlu ringa balığı, domuzla pişmiş lahana, kızarmış tavuk, galeta, elma tatlısı ve meyveli çörekler sofrayı doldurmuştu. Yemekle birlikte denizde soğutulmuş sek beyaz şarap, şampanya ve çay içiyorlardı. Rob yemeğiyle oynayarak 40 lak, 4 para dedi. Biri Wu Fang Choi'deymiş ya diğer üçü kimde? Struan cevap verdi. Jin Kua bir ya da ikisini kendisine ayırmıştır mutlaka. Uzanıp masanın öbür tarafındaki tabaktan ringa balığı aldı. Rob içini çekti. Bizden çok büyük şeyler isteyecekler. O şeytanlar için de bu istekler 10 lak eder tabii. Ellerinde Çin bulutu gibi bir yelkenli olursa firketeynlere bile saldırırlar. İmparatorluğun Asya'daki bütün su yollarını keserler. Bir gemi ve gemi yapmasını öğrenecek 10 adam. Tuzağa düştük. Geleceğimiz de tehlikeye girdi. Kalım Jin Kua sana hile yapmış dedi. Hayır, sadece o benden daha akıllı çıktı. Yok, bu bile doğru değil. Ben akıllılık edemedim oğlum. Anlaşmak için bir masaya oturduğum zaman iki tarafta kendisine en uygun olan koşulları kabul ettirmek ister. Bu kadar basittir bu iş. Evet, ben Jin Kua'dan daha zayıftım. Hepsi bu kadar. Ama bu paraların başkalarına dağıtılacağını bilseydim de teklifi kabul edecektim. İtiraz etmeme imkan yoktu. Eğer seni kandırdılarsa benim durumum ne olacak? Kalımın hali ne olacak? Bir şeyden korkma. Kendi kendine düşünmeyi öğrenir ve başkalarının hatalarından ders alırsan mesele yok. Çinlileri de bizim gibi sanmamalısın. Onlar başka türlü. Kalım evet diye atıldı. Onlar öyle çirkin, iğrenç, dinsiz. Hem onları birbirlerinden ayırmak da olanaksız. Struan kaşlarını kaldırdı. Bu fikirde değilim. Bir kere hepsi ayrı şekilde düşünüyor. Onlara nasıl davranmalı baba? Bunu bilseydim her sefer kazançlı çıkardım. 5000 yıllık tecrübeleri var, hepsi o kadar. Şimdi bana şu yahniyi ver oğlum. Rob, sen üzülmüşe benzemiyorsun Dirk dedi. Bu bizi mahvedebilir. Asya ticaretine son verebilir. Yemek yemiyorsun Rob, ye. Bir pilicin budunu koparıp Rob'un tabağına koydu. Durum o kadar umutsuz değil. Önce 19 adam var. Evet, onlar Wu Fang Choi ve onun serserilerinin casusları olacak. Fakat onlara işi öğretebilmemiz için İngilizce bilmeleri gerekecek. Onlarla konuşabilirsek kendilerini neden değiştirmeyelim? Korsanlıktan vazgeçip dürüst insanlar olabilirler. Hatta Hristiyan bile. Hiç fena sayılmaz bu. Eğer onlar bizden yana olurlarsa korsanların yataklarını da öğrenir ve ortadan kaldırırız. İkincisi yelkenli gemi. Bu bir yıl bir gün sonra bir deniz savaşı yapacağım demektir. Gemiyi teslim edip ondan sonra da batıracağım. Neden gemiyi içinde barut fıçıları ve ağır ağır yanan bir fitille onlara teslim etmiyorsun? Verdiğin sözden dönemezsin Rob, oyun olmaz. 100 yıl gururumuzu kaybederiz sonra. Wu Kuvok'u da öldüreceğim. Neden? Ona verilen sözün değerini öğretmem gerekiyor. Hem böylece gelecek kuşağımızı da korumuş olacağız. Bir sessizlik oldu. Senin 5 ay sonra İngiltere'ye gideceğini sanıyordum Dirk. Evet, gemi hazır olunca onunla gideceğim. Bu gemiye Lotus Bulutu adını vereceğiz. Struan peçeteyle ağzını sildi. Adamlarla gemi işini anlıyorum da 3 çocuğu okumuş züppeler gibi yetiştirmeye aklım ermiyor. Onlar Wu Kuvok'un oğulları mı? Evet, oğulları ya da yeğenleri olacak. Fakat bundan ne kazanacaklar? Neden 3 çocuğunu kaybetmeye razı oluyor adam? Onları kaptan, asker, gemi yapıcısı olarak yetiştirmek isteseydi anlardım. Neden okumuş Londralılar gibi olmalarını istiyor? Çin bulutu Hong Kong limanının batı ağzından girerken Struan da Rob ve Callum'un yanına üst güverteye çıktı. Struan çok rahat ve huzurluydu ama güverteye adım atar atmaz rahatı kaçtı. Aman tanrım! Limana İngiliz donanmasının ve tüccarların gemileri dolmuştu. Fakat Struan'ın irkilmesine neden olan Glassing burnunun kuzeyine toplanmış olan Çin tekneleri ve sampanlardı. Tepelerden birinin yamacında da binlerce minik kulübe mantar gibi türemişti. Kalın ben kantondan döndüğümden beri Çinliler buraya akıyor diye açıkladı. En az 4-5 bin kişi geldi sanırım. Önce bütün adaya yayılmaya kalktılar. Fakat Longstaff'a çıktım ve şimdilik Çinlilere şu yamacı ayırması için kendisini ikna ettim. Buna Taiping Shan diyorlar sanırım. Geceleri bu serseriler etrafa yayılıp ne bulurlarsa çalıyorlar. Neden bana söylemedin? Amcamla ben durumu gözlerinle görmeni istedik. Birkaç saat bir şeyi fark ettirmezdi. Askerler dışında burada 150 kadar Avrupalı var. Longstaff kalan saçını da yoluyor. Her gece limandan 10-15 Çinli cesedi topluyoruz. Ya öldürülüyor ya boğuluyorlar. Strong neyse dedi, hamal ve hizmetkar sıkıntısı çekmeyeceğiz. Orlov'a döndü. Amiral gemisini selamla ve kendi adına bir haber yolla. 800 kulaç geride demirlemek için izin iste. Bütün mürettebat kıç güverteye gelsin. Orlov başını salladı. Çin bulutunun topu gürledi. Buna başka bir top cevap verdi. İzin çıkmıştı. Gemiciler kıç tarafa toplanmıştı. Struan üst güvertenin küpeştesine yaklaşarak "Herkes yarın öğleye kadar gemide kalacak." dedi. "Tabii yarın öğleye kadar da kimse gemiye girmeyecek. Yükümüz ya da benim gemide olduğum hakkında bir kelime bile söylenmeyecek. Ağzından laf çıkanı geminin altından geçiririm. Yarın akşam üzeri bütün mürettebata ikişer aylık ikramiye verilecek. Gemi subayları üst güverteye silahlı nöbetçiler dikecekler. Gidebilirsiniz." Adamlar sevinçle "Yaşasın Taipan!" diyerek bağırdılar. "Toprak satışı saat kaçta kalalım?"
"Yarın 3'te Mutlu Vadide baba."
"Rob, şimdiden istediğimiz arsaların numaralarını al, yanlışlık olmasın."
"Evet, bir liste yaptık zaten. Tepeyi alacak mıyız?"
"Tabii." Rob bir an düşündü. "Brock da senin gibi inat ederse bütün geleceğimizi o tepeye harcamamız gerekecek." "Öyle." Struan Orlov'a işaret etti. "Sabah 2 çanında Brock'a Rob'un adına bir haber yolla. 4 çanında gemiye gelmesini söyle. Beni de 2 vardiyasında uyandır. O zamana kadar rahatsız edilmek istemiyorum. Geminin yönetimi artık sana ait."
Orlov iyi dedi.
"Ben uyumaya gidiyorum Rob. Sen de kalımda uyusanız iyi olur." Struan aşağıya indi. Çin bulutu amiral gemisine yaklaşırken Kalım Orlov'un yanına gitti.
"Lütfen demir atar atmaz Vilika'yı indirin."
"Taipan herkesin gemide kalmasını söyledi. Onun izni olmadıkça Vilika filan inmez."
Kalım sert bir sesle "Babamın söyledikleri Bay Struan'la benim için değil tabii" diye çıkıştı.
Orlov güldü. "Babanı tanımıyorsun kuvvetli Kalım. O herkes dedi bu iş de böyle olacak."
Kalım ambar ağzına doğru döndü. Fakat Orlov elinde savaş demiriyle onu durduruverdi.
"Taipan rahatsız edilmek istemiyor. Emri bu."
"Çekil yolumdan."
"Baban anlamsız bir emir vermez. Amcana sor. Ben Çin bulutunun kaptanıyken kimse kıyıya çıkamaz. Senin sahile çıkmanı isteseydi öyle söylerdi."
"Rob öğleye kadar gemide kalacağız Kalım" dedi.
Kalım hiddetine rağmen Taipan olduğu zaman kendisine böyle kesinlikle itaat edip etmeyeceklerini düşündü. Böyle itaatin sırf Taipan ismi yüzünden sağlanmadığını biliyordu. Bunu kazanmak gerekirdi. "Pekala kaptan."
Gidip Rob'un yanında durdu. Birlikte yaklaşan adayı seyretmeye başladılar. "Rob şu tepe bizi mahvedecek" diye mırıldandı.
"Gümüşümüz var artık. Brock bizle yarışamaz."
"O Dirk'ün tepeyi istediğini bildiği için durmadan fiyat artıracak ve rakam astronomik bir dereceye erişince de tepeyi babana bırakacaktır. Biz nasıl çaresiz soylu eve bağlanmışsak Dirk de başına bela olarak bu tepeyi alacaktır. Bu bir gurur meselesi. Onların birbirlerine duydukları nefret sonunda birini mahvedecek."
"Babam 5 ay sonra onun icabına bakacağını söyledi değil mi?"
"Evet oğlum, bunu yapması gerek. Çünkü ne ben ne desem Brock'la başa çıkabiliriz." Kalım gözlerini Hong Kong'a ve o tepeye dikmişti. Bir mengene midesini yakalamış büküyordu sanki. Kendi kendine "istesen de istemesen de burası senin krallığın" dedi. "Eğer gücün ve burayı ele geçirecek cesaretin varsa tabii." Birdenbire büyük bir korkuya kapıldı. Şafak vakti Orlov zaten pırıl pırıl olan gemiyi tekrar ovdurup sildirtti. 2 çan çalınca da işareti verip aşağıya indi. Orlov kapalı kapının önünde "Günaydın" diye seslendi. "2 çan." Strong kapıyı açarak gülümsedi. "Günaydın kaptan."
Sırtına yeşil brokar bir robe de chambre giymişti. İçinde başka bir şey yoktu. Hava ister sıcak ister soğuk olsun Struan çıplak yatardı. Benim için kahvaltı iste. Yarım saat sonra da Bay Rob'la Callum'un yanıma gelmelerini söyle.
Kahvaltı emredildi.
Wolfgang nerede?
Küç tarafta.
Ya Çinli çocuk?
Onun yanında. Bir köpek gibi Wolfgang'ın peşinde dolaşıyor.
Orlov dikkatle yazılmış bir listeyi Struan'a uzattı. Bu filikalar dün gece ve bu sabah gemiye gelerek seni sordular. Binbaşı Glassing, Sinclair ve kız kardeşi oğlunu aradılar. Amiral gemisi bir sinyal verdi. Oğlunun en kısa süre içinde oraya gelmesini istiyorlar. Binbaşı Glassing'i geri çevirince bir lağım faresi gibi küfrederek gitti.
Teşekkür ederim. Kapıya vurulunca Struan evet dedi.
Günaydın efendim. Beyaz Cadı'dan haber. Memnuniyetle diyorlar.
Teşekkür ederim sinyalci.
Adam uzaklaşınca Struan Orlov'a 1000 sterlinlik bir banka senedi uzattı.
Teşekkürlerimizle kaptan.
Orlov miktarı okudu, sonra gözlerini kırpıştırıp baştan baktı.
Bu krallara layık bir şey.
Senedi geri verdi. Ben sadece görevimi yaptım.
Bu kadar gümüşle mi?
Hayır, al sen bunu hak ettin.
Orlov bir an durakladı, sonra senedi cebine soktu. Bileğindeki savaş demirini çıkarıp düşünceli bir tavırla diğerlerinin yanına koyarken,
oğlun diye mırıldandı, ona dikkat et, onun başı ileride derde girecek.
Ne?
Struan listeyi okumaktan hemen vazgeçip başını kaldırdı. Orlov yüzünü ovuşturdu.
Evet.
Yine senin şeytanca sihirin mi?
Evet, geleceği görmem.
Struan uzun tecrübeleri sonunda kaptanın öyle uydurma haberler vermediğini öğrenmişti. Bu ufak tefek acayip adam çoğu zaman haklı çıkmıştı.
Nasıl dert?
Bir gülüş kaptanın yüzünü aydınlattı.
Bilmiyorum. Taypan olduğu zaman gemimi elimden almayı düşünüyor.
O halde oğlumun saygısını kazanmalısın. Böylece fikrini değiştirmelisin. Yoksa gemini kaybedersin.
Orlov sırıttı. Evet, bunu yapacağımdan kuşkun olmasın. Sonra gülümsemesi silindi.
Fakat o kötü bir günde başa geçecek. Ellerinde kan olacak.
Bir sessizlikten sonra Struan sordu.
Kimin kanı, benim mi?
Orlov omuz silkti.
Bilmiyorum. Fakat bu çocuk yüzünden başın çok belaya girecek. Bundan eminim.
Hangi evlat belalı değildir?
İşte bunda haklısın.
Orlov Narvik'teki ailesini ve 20'sine gelmiş iki oğlunu düşündü. İkisi de boylu boslu kuvvetli gençlerdi. Orlov onları çok sevmesine karşılık iki oğlu da kendisini aşağı görüyor ve adamdan nefret ediyorlardı. Oğulları aleyhine dönene kadar karısı Leka ve çocuklarıyla ne kadar mutlu olmuştu. Birdenbire kendini çok yorgun hissederek,
"Evet," diye mırıldandı. "Her zamanki gibi sen haklısın."
"Struan, en iyisi biraz uyu," dedi. "8 çanında sana ihtiyacım olacak."
Orlov çıktı. Struan uzun süre boş gözlerle karşıya baktı.
"Hangi dert, kimin kanı?"
Sonra kendisini topladı. Yüksek sesle, "Gün geçtikçe Çinlilere benziyorsun," dedi. Gülümseyerek listeye baktı tekrar.
"Gort, Brock, Miss Tillman, Quance, Gordon Chen, Porson McKay."
"McKay mi?"
seslendi. "Kamarot."
"Buyurun efendim."
"Kudahi'ye haber ver. Porson McKay bordamıza gelirse onu yukarıya alsın."
"Emedersiniz."
Kamarot çıktı. Struan kameranın lumbozlarının birinin önünde durarak Tai Ping Shan adı verilen Çin mahallesine baktı. Ama aklı başka yerdeydi. Neden Shevuan Tillman gemiye gelmeye kalkmıştı? İşte tam yatağa alınacak biri varsa o da Shevuan'dı.
Acaba kız mı diye düşündü.
Öyle olmalı. Onunla evlenmeden kız olduğunu bile bile kendisiyle yatar mıydın?
Hayır, yatmazdım.
Bir erkek bakireye hayatında iki kez ihtiyaç duyar. Önce karısından bunu ister. Sonra da yaşı iyice ilerleyince olgunluk çağında büyük dikkatle seçilmiş bir metres alır.
Ama Shevuan'ın gözlerindeki pırıltı ve kalçalarını sallayarak yürümesi onun ilginç bir metres olacağını gösteriyor.
Sen Shevuan'la evlenmek mi yoksa sadece yatmak mı istiyorsun?
Çinli olsaydın açık açık birçok kadın alırdın. Hepsi de aynı çatı altında sessiz sedasız otururlardı.
Struan güldü. Shevuan'la Maymay'ı aynı çatı altında görmeyi isterdim.
Savaşı kim kazanırdı?
Bu kanlı bir savaş olurdu. Her ikisi de vahşi kedilerden farksız.
Günaydın baba.
Callum kapıda duruyordu.
İyi uyudun mu oğlum?
Teşekkür ederim. Callum kötü rüyalar görmüştü. Bu kez Orlov o tepe yüzünden yoksul kalacaklarını söylemişti rüyasında.
Tanrım, artık bir daha kayba uğramayalım. Ne yapmam gerekirse sen bana yardım et. Babasına baktı.
Baloda ev sahibi olacağımıza göre kendimize birer dam davet edecek miyiz?
Mary Sinclair'e mi?
Callum kayıtsız gözükmeye çalıştıysa da başaramadı.
Evet.
Strong kendi kendine, ona en kısa zaman içinde bir kız bulmalıyım dedi. Sonra gülümsedi.
Biz ev sahibi olduğumuza göre herkese eşit davranmalıyız. İçlerinden beğeneceğin 20'den fazla kız var.
Orlov amiral gemisinden bana haber gönderildiğini söyledi. Artık gidebilir miyim? Arazi satışından ayrıntıları için Longstaff'ı görmek istiyorum. Bu işi iyi yapmam gerek.
Olur. Kısa bir sessizlikten sonra Struan ekledi. Senin yerinde olsam Orlov'u kovmam.
Callum kızardı. Demek sana söyledi. Ondan hoşlanmadım. Tüylerimi ürpertiyor.
Onu denizlerdeki en iyi kaptan olarak kabul et. Kendisine sabırlı davran. Çok değerli bir müttefik olabilir.
Geleceği gördüğünü söylüyor.
Doğru. Ellerinin kanlı olması birçok anlama gelebilir. Bunun için endişelenme oğlum.
Peki baba, ben artık amiral gemisine gidebilir miyim?
Evet, Brock buradan ayrılır ayrılmaz.
Ağzımı sıkı tutamayacağımı mı sanıyorsun?
Bazı insanlar birinin yüzüne bakar bakmaz da durumu anlarlar. Orlov öyledir. Brock'ta da aynı şey var. Sen gümüşü göreli beri değiştin.
Nasıl değiştim?
İflas ettiğini bilen bir delikanlıyla mahvolmadığını anlayan bir genç arasında çok fark vardır. Yelkenlerin şişmiş oğlum ve bunu 400 metre öteden fark etmek olası.
Struan yüzünü sabunlamaya başladı.
Hiç metresin oldu mu Callum?
Callum sıkılmıştı. Hayır, yalnız bir kez randevu evine gittim, eğer bunu kastediyorsan.
Burada erkeklerin çoğunun metresi vardır.
Çinli mi?
Çinli ya da melez.
Senin de var mı?
Tabii. Struan usturasını aldı. Macao'da genel evler vardır. Fakat onlardan pek azı emindir. Çoğu hastalıklıdır. Sen Fransız ya da İspanyol hastalığını biliyor musun?
Evet, tabii.
Struan tıraş olmaya başladı. Bunun Avrupa'ya ilk kez Christophe Colomb ve adamları tarafından getirildiği söylenir. Bunu Fransızlara mal edip Frengi dememiz saçma. Fransızlar buna İspanyol hastalığı, İspanyollarsa Fransız illeti diyorlar. Bunun çaresi olmadığını da biliyorsun tabii. Bunu bir kadından ne şekilde alabileceğini de öğrendin mi?
Evet.
Kendini nasıl koruyacağını da biliyor musun? Bu konuda utanman yersiz. Senden çok uzak kaldım. Hayatı sana kendim anlatmayı isterdim. Belki biliyorsun, belki sadece mahcupsun. Yine de sana söyleyeyim. Bir kılıf takmak şarttır. En iyisi Fransa'dan gelen ve ipek olanlarıdır. Sana bundan bir miktar yollatayım.
Bunlara ihtiyacım olacağını sanmıyorum. Ben...
Struan, biliyorum diye onun sözünü kesti. Ama bunlardan bulunmasının bir zararı yok. Hayatına karışmak ya da müthiş bir çapkın olmanı salık vermek niyetinde değilim. Sadece sağlıklı kalmanı istiyorum.
Bir kılıf bu hastalığa engel olur. Hem kızın çocuğu olmasını da önler. Böylece ne kızın başı derde girer ne de sen utanırsın.
Fakat bu Tanrı'nın amacına aykırı değil mi? Sevişmenin tek amacı çocuk sahibi olmaktır.
Katolikler böyle düşünüyorlar. Bazı fazla dindar protestanlar da öyle.
Callum şaşırmıştı.
Sen kutsal kitaptan kuşku mu duyuyorsun?
Hayır oğlum, sadece bazı noktaları yorumluyorum. Tanrı benim için çok önemlidir. O benim de, senin de, herkesin de, hatta soylu evinde sahibidir.
Struan tıraş olmaya devam etti.
Burada kendi kızın olması adettir. Onun masraflarını görür, kendisine bir ev tutar ve bir hizmetçi alırsın. Ondan bıktığın zaman da kendisine biraz para verip savarsın.
Bu acımasızlık değil mi?
Eğer gurur kıracak şekilde yapılırsa öyledir. Bizim standartlarımıza göre az bir para kız için iyi travmadır ve bu onun kendisine mükemmel bir koca bulmasını sağlar. Eski Çin adetlerine göre bu işi bir çöp çatan aracılığıyla yaparsın. Macao'ya gidince istersen bu işi ayarlarım.
Teşekkür ederim baba ama...
Callum kadın, metres ya da köle satın almanın tiksinti verici bir günah olduğunu söyleyecekken kendini tuttu.
Ben teşekkür ederim ama buna gerek yok.
Fikrini değiştirirsen bana söyle oğlum. Çekinme. İnsanın cinsel arzusu olması normaldir ve günah sayılmaz. Yalnız o evlere dikkat et. Sarhoş olup oralara gitme ve kendini korumadan bir kızla yatma. Sonra Avrupalıların, özellikle Portekizlilerin kızları ya da karılarıyla samimi olmaya kalkma. Haklı olarak seni çabucak temizlerler. Bir adama sakın fahişenin oğlu diye küfretme. Ancak bu sözlerini kılıç ya da kurşunla desteklemeye hazırsan böyle küfredebilirsin. Güvendiğin bir adamdan başkasının salık verdiği eve gitme. Bana sormak istemiyorsan Roba ya da Aristotle'a sorabilirsin. Ona güvenebilirsin. İyice şaşıran kaldım, her şeyden emin gözüküyor diye düşündü. Fakat yanılıyor. Birçok konuda yanılıyor. İncil bu bakımdan kesin. Çocuk istemeden sevişmek şehvettir ve günah sayılır. Keşke bir karım olsaydı. O zaman ihtirası unutabilirim. Ya da bir metresim. Fakat bu hem yasaya hem dine karşı bir şey. Sonra sordu, sen metresini satın mı aldın? Evet. Onun için kaç para verdin? Struan yumuşak bir sesle, bu üstüne vazife değil oğlum diye mırıldandı. Kalın kızardı, terbiyesizlik etmek istemedim, bağışla. Biliyorum, fakat bir erkeğe böyle bir soru sorulmaz. Evet, sadece bir kadın kaç para eder, yani satın alınırsa? Bu senin zevkine bağlı. Bir gümüşten başlayıp çok büyük miktarlara kadar çıkabilir. Struan bu konuya girdiği için pişman değildi. Başkaları yapacakları yerde oğlunla sen konuş diye düşünmüştü. Sonra konuyu değiştirdi. Ha, aklıma gelmişken kalım, senin aylığından hiç söz etmedik. Ayda 50 sterlin alarak işe başlayacaksın. Bu cep harçlığı sayılır. Çünkü diğer şeylerin hepsi sağlanacak. Kalım, çok cömertsin diye bağırdı. Teşekkür ederim. 5 ay sonra bu miktarı iyice arttıracağız. Toprağa sahip olur olmaz inşaata geçeceğiz. Depolar, büyük ev ve sana da bir yer. Bu harika olacak. Şimdiye kadar hiç evim olmadı. Yani kendi odam olmadı. Üniversitede bile tek başıma odam yoktu. Küçük de olsa bir erkeğin kendi evi olmalı. Sakin bir kafa için insanın yalnız kalması çok önemlidir. Kalım, ayda 50 sterlin çok para dedi. Bunu kazanacaksın. Teşekkür ederim. Bir gemici, Brock Bordamız efendim dedi. Struan, onu aşağı alın diyerek başını Rob'un verdiği kataloglardan kaldırmadı. Kalın ve Rob beklerken kameradaki gergin hava gittikçe sıkıcı bir hal almaya başlamıştı. Brock gülerek içeriye daldı. Ah, iyisin ya Dirk, senin gemide olduğunu tahmin etmiştim. İçki. Teşekkürler, günaydın Rob, günaydın Kalım. Bu kılık sana iyi gitmiş. Artık baban gibi denizci olmaya mı karar verdin? Hayır. Brook büyük deniz koltuğuna çöktü. Babanı son gördüğümde teknesi fena halde yan yatmıştı Kalım. Batıyordu, o kaza çok kötü oldu. Struan'ın uzattığı bir maşrapa Rom'u aldı. Teşekkürler. Gece karanlığından fırlayıp yelkenlerimizi tutuşturan o ateşi söndürdükten sonra babana yardım etmek istedik ama ortadan kaybolmuştu. O geceyi ve ertesi günün çoğunu babanı aramakla geçirdik. Struan gülümsedi. Çok iyi niyetlisin Tyler. Babanı sordurmak için Gort'u buraya yolladım Kalım. Çok tuhaf doğrusu. O şeytan bücür babanın gemide olup olmadığını bilmiyormuş. Hem amiral gemisinin toplarının koruduğu bir yere demir atmak da garip. Öğleye kadar tekneye kimsenin alınmayacağını da duydum. Struan Gort bayrak direğine elini değdirdi mi diye sordu. Evet oğlum, çok üzgündü. Bunun tıpkı senin tabutuna bir çivi daha çakmaya benzediğini söyledi. İstemeye istemeye yaptı bunu. Struan 20.000 sterlinlik banka senedini uzattı. Brock buna ne baktı ne el sürdü. Teşekkürler Dirk, ama benim değil bu. En iyisi onu Gort'a ver. Nasıl istersen Tyler, toprak satışında bulunacak mısın? Evet. Struan kataloğu aldı. En iyi rıhtım arazileri vadenin batısındaki 7 ve 8, ortadaki 16 ve 17, doğudaki 13 ve 22. Hangilerini istiyorsun? Bana istediğim gibi seçme hakkını veriyor musun Dirk? İkimiz için de bol bol yer var. Sen istediğini seç. Sana karşı para sürmeyeceğim. Sen de bize karşı para sürmeyeceksin. Ben de öyle düşündüm. En doğrusu bu. Kıyıya inen 16 ve 17 numaralı arsayla iç tarafta 6 ve 7 numaralar. Biz kıyıdan 8 ve 9'la içeriden 3 ve 4'ü alacağız. Tamam, geriye tepe kalıyor. Tepe için arttırmaya girmeyi mi düşünüyorsun?
Evet. Brock biraz rom içti. Kalım'ın rahatsızlığını fark etmişti tüccar.
Donanma yarın gidiyor Dirk, bunu duydun mu?
Hayır, nereye gidiyor? Brock alaylı alaylı.
Kuzeye dedi, savaşa.
Struan güldü, savaşı unutmuştum. Kış vakti tekrar Peking'e mi saldıracaklar?
Evet, başkanımız onları kuzeye yolluyor. Senin uşağının kafasında beyin değil, top güllesi var. Amiralin bağırdığını, fakat Longstaff'ın kuzeye diye emir verdiğini duydum.
Kuzeye gitmeyecekler.
Sen geri döndüğüne göre belki gitmezler. Longstaff gibi birinin başta bulunması ve senin gibileri dinlemesi çok kötü.
Burnunu çekerek etrafı kokladı.
Bu gemide tuhaf bir koku var.
Ya,
evet, gümüş kokuyor. Tamam, gümüş bu.
Brock Callum'a bir göz attı.
Demek iflas etmediniz oğlum.
Callum bir şey söylemediyse de kan yüzüne çıktı.
Bunu demir attığın zaman, hatta limana girdiğinde hissettim Dirk. Demek batmadım, verecek param var ve ben yine yenildim.
Senetlerin vadesi ne zaman?
Bildiğin gibi bugün.
Vadeyi uzatmak ister misin?
Şu çocuğun yüzünü görmeseydim ve herkesin gemiye kapatıldığını bilmeseydim, kendi kendime blöf yapıp yapmadığını sorardım. Belki de ambarında gümüş olmadığını sanırdım. Fakat işi biliyorum şimdi. Bu seninle Rob dışında herkesin yüzünden okunuyor. Bugün bankerinin senedini kabul ederim. Kredi filan istemem.
Toprak satışından sonra hesaplaşırız.
Yok. Önce sen para sürmeye başlamadan önce bütün borçlardan kurtulmuş olmalısın.
Parlayan gözünden hiddeti okunuyordu.
Beni yine yendin. Tanrı belanı versin ve cehennemde sürün. Ama o tepe benim olacak. Benim.
Tepe soylu evindir. İkinci sınıf birinin değil. Brock yumruklarını sıkarak kalktı.
Senin mezarına tüküreceğim ben.
Ben de tepedeki evimden senin üstüne tüküreceğim.
Belki de Asya'da bu tepenin bedelini ödeyecek kadar para yoktur. İyi günler.
Brock hiddetle kameradan fırladı. Deniz botlarını çıkardığı sesler merdivenden yankılandı. Callum alnındaki terleri sildi. Rob bu tepesini tuzağa düşürecek Dirk dedi. O fiyatı iyice yükselttikten sonra tepeyi sana bırakıp bizi mahvedecek.
Evet baba, öyle yapacağını biliyorum.
Struan kameranın kapısını açtı.
Kamarot.
Buyurun efendim.
Hemen Kudahi'yi çağır.
Rob dinle Dirk diye ısrar etti. Bu fırsatı kaçırma. Ona aynı numarayı yap. Birdenbire fiyatı arttırmaktan vazgeç. O zaman biz değil o mahvolacaktır.
Struan bir şey söylemedi. Kapıya vurularak Kudahi içeri girdi.
Buyurun efendim.
Filika'yı indir. Porsuna Bay Rob ve Bay Callum'u yağmur bulutuna götürmesini söyle. Bekleyip Bay Callum'u alsın ve kendisini amiral gemisine bıraksın. Sonra bana haber ver. Bütün mürettebat kıç güverteye toplansın.
Kudahi gidince Callum baba dedi. Amcam haklı. Tanrı aşkına bu pis korsanın seni tuzağa düşürdüğünü görmüyor musun?
O halde bakalım Tanrı'nın aşkı bizi bu tuzaktan kurtaracak mı? Bu bir gurur meselesi.
Rob da yalvardı. Dirk, mantıklı davranmalısın.
Sera seni istiyor. Daha gümüşün sözünü etme. Ha Callum, oğlum, eğer Longstaff beni soracak olursa kendisine sadece gemide olduğumu söyle. Başka bir şeyden söz etme.
Dirk, eline bu fırsat geçmişken yararlanmaya.
Struan onun sözünü kesti.
Acele etsen iyi olur Rob. Sera'ya selam söyle. Çocuklara da sevgilerimi.
Masasındaki bir deste kağıda döndü. Rob daha fazla tartışmanın yararsız olduğunu biliyordu. Bir kelime daha söylemeden çıktı.
Callum da son derece üzgün amcasının peşinden gitti. Babasını hiçbir şeyin caydırmayacağını biliyordu.
Brock'u da öyle. Soylu ev değersiz bir taş yığınının üstündeki çorak bir tepe yüzünden mahvolacaktı.
Delikanlı kendi kendine budalalık diye söylendi. Babam neden bu kadar aptal acaba?